Ayrım 10. Ama 930. gece olunca demiş ki, Tufe'ye gelince o andan başlayarak onun başına gelenler öyle inanılmaz ve şaşılası şeyler imiş ki yavaş yavaş anlatılması gerekirmiş. Tufe kendi dairesinde tek başına bulunurken yeniden kitabını eline alıp okumasını sürdürmüş. Sonra biraz yorulduğundan udunu eline almış ve onu sırf kendisi için çalmaya başlamış. Ve bunu o kadar güzel yapmış ki tüm cansız eşya onun nameleriyle zevkle raks etmiş. Birdenbire içgüdüsel olarak o sırada mum ışığıyla aydınlanmış odasında alışılmadık bir şeyin varlığını sezinlemiş. Geri dönünce odanın ortasında sessizce raks etmekte bulunan yaşlı bir adam görmüş. Başı yere eğik, görünümü saygın ve tavrı ululuk saçan biriymiş bu. Hiçbir Ademoğlunun böylesini yapamayacağı şekilde esremeye değin raks etmekteymiş. Tufe korkusundan buz kesildiğini duyumsamış. Çünkü kapılar ve pencereler kapalıymış ve giriş yerleri hadım ağaları tarafından kıskançlıkla gözetiliyormuş. Ve sarayda bu garip ihtiyarın yüzünü gördüğünü hiç hatırlamıyormuş. İçinden çabucak cin ve şeytanları bedenden uğratmaya yarayan kalıp cümleyi okumuş. Taşlanan şeytanın şerrinden yüceler yücesi Tanrı'ya sığınırım diyerek. Ve kendi kendine kuşkusuz bu garip varlığın yanımda bulunduğunu fark ettiğimi anlamasını istemiyorum. İyisi mi ben çalgı çalmayı sürdüreyim. Tanrı da ne isterse onu yapsın demiş. Ve ara vermeksizin çalmaya başladığı havayı sürdürme gücü bulmuş. Ama parmakları da saz üzerinde titremiş. Ve bir saat kadar bir süre raks eden şey raksı bırakmış. Tufe'ye yaklaşmış ve ona sen eşsiz bir varlıksın. Ey doğunun ve batının harikası. Dünya seni görmekten ve kusursuzluğuna tanıklık etmekten hiç yoksun kalmasın. Ey Tufe, ey gönüllere armağan olan beni tanımadın mı? Diyerek önünde yeri öpmüş. Kız da yo vallahi seni tanımıyorum ama senin Ecinnistan ilkesinin bir ecinnisi olduğunu düşünüyorum. Kötülük bizden ırak olsun diye haykırmış. Yaşlı adam da gülerek, doğru söyledin ey Tufe, ben tüm Ecinistan kabilelerinin reisiyim, ben iblisim diye yanıt vermiş. Tufe de, Tanrı'nın adı benim üstüme ve yörem üstüne olsun, bundan Tanrı'ya sığınırım diye haykırmış. Ama iblis onun elini tutmuş, öpüp dudaklarına ve alnına götürmüş ve hiçbir şeyden korkma ey Tufe. Çünkü çoktandır sen benim korumam altındasın ve nasıl Havva kızları içinde güzelliğinle herkesi aşıyorsan, Ecinniye kızları arasında güzelliğiyle aynı durumda bulunan genç Ecinniye Sultanı Kameriye'nin sevgilisisin. Gerçekten bil ki epeyce bir zamandan beri seni kuşkulandırmadan her gece onunla birlikte seni görmeye geliyor, yine sana fark ettirmeden senin güzelliğine hayran oluyoruz. Çünkü bizim sevimli sultanımız Kameriye sana çılgınca aşık ve sadece senin adın ve gözlerin üzerine yemin ediyor. Buraya gelip de uyurken seni görünce arzuyla eriyor ve güzelliğinle ölüyor. Gelip seni gördüğü ve sen onu görmeksizin görünümünden zevk aldığı geceler dışında onun için zaman bitkinlik içinde geçiyor. Ben de buraya senin yanına onun dertlerini sana anlatmak ve senden uzakta içinde bulunduğu sıkıntıyı belirtmek ve onun adına eğer istersen seni Ecinni şahları içinde en yüce mertebeye yükseltileceğin Ecinnistan'a götürmek üzere elçi olarak geldim. Orada tıpkı buradaki Ademoğullarının yüreklerini yönettiğin gibi bizim yüreklerimizi de yöneteceksin. Bugün koşullar bu geziyi yapman için harika uygunlukta. Çünkü biz bugün kızımın evlenmesini ve oğlumun sünnetini kutlayacağız. Bunu fırsat bilerek yapacağımız şenliği varlığın ışıklandıracaktır. Ecinniler senin gelişinle duygulanacaklar ve seni sultanları olarak kabul edeceklerdir. Ve sen bizim aramızda istediğin kadar eğleşebilirsin. Ecinnistan hoşuna gitmezse ve sürekli şenlik halinde geçen bizim yaşamımız sana uymazsa, hiçbir üsteleme ve güçlük göstermeksizin seni aldığım yere geri getireceğime yemin ederim demiş. Kahrolası iblisin bu konuşmasını işitince çok korkmuş olan Tufe, şeytansı karmaşıklıklardan çekinerek öneriyi geri çevirmeyi göze alamamış ve bir baş işaretiyle olur diye yanıt vermiş. İblis de hemen bir eline Tuhfe'nin kendisine verdiği udu alarak, öbür eliyle de kızın elini tutarak Bismillah demiş ve onu öylece yanına alarak anahtar yardımı olmaksızın kapıları açmış ve onunla birlikte Hela'nın kapısına gelinceye kadar yol almış. Helalar bazen de kuyu ve mahzenler yeraltı ecinnilerinin ve ifritlerinin yeryüzüne çıkmalarına yarayan belli başlı yerlerdir. İşte bundan dolayı hiç kimse helaya şeytan ve perileri dışarı çıkarmak üzere belirli kalıp sözleri telaffuz etmeksizin ve içinden Tanrı'ya sığınmaksızın girmez. Ve yeryüzüne çıkmalarına yarayan aynı helaları yuvalarına dönmek için de kullanırlar. Bu kuralın tuhaflığını inkar etmenin imkanı yoktur. Çok korkmuş olan Tufe, yaşlı iblis ile birlikte Hela'nın önüne gelince aklı başından uçup gitmiş. Ama iblis onu şaşırtmak için gevezelik etmeye başlamış ve Hela'nın açık bulunan ağzından onunla birlikte toprağın bağrına inmiş. Ve bu aşılması güç geçidi kazasız belasız geçip kubbe şeklinde oyulmuş başka bir geçide ulaşmışlar. Bu geçitte aşılınca birdenbire kendilerini dışarıda gök kubbenin altında bulmuşlar. Yer altından çıktıkları yerde sahibi veya sürücüsü bulunmayan eğerlenmiş bir at onları bekliyormuş. Yaşlı iblis Tuhfe'ye "Bismillah ey hanımım" demiş. Üzengileri tutarak eğerinde büyüyecek bir arkalık bulunan ata bindirmiş. Kız elinden geldiğince eğere yerleşmiş ve at hemen üzerine bindiği bir dalga gibi kıpırdamış ve ansızın gecenin koynunda geniş kanatlarını yayarak uçmuş. Şeyh İblis de kendi yetenekleriyle yanında uçarken kızla birlikte göklere yükselmiş. Tufe bütün bunlardan öylesine korkmuş ki eğerin üzerine devrilerek bayılmış. Ama havanın yüzüne çarpması onu baygınlıktan kurtarmış ve kendini geniş bir çayırdan geçerken görmüş. Bu çayır çiçekler ve körpe fidanlarla öylesine doluymuş ki güzel renklerle boyanmış yeni bir urba görür gibi olmuş. Bu çayırın ortasında yüksek kuleleri göklere uzanmış, yanları 180 kızıl bakır kapıyla berkitilmiş bir saray yükseliyormuş. Cümle kapısının eşiğinde güzel urbalara bölünmüş ecinni kabilelerinin reisleri bulunuyormuş. Bu reisler Şeyh İblis'i görünce hep bir ağızdan "İşte Sitti Tuhfe geliyor" diye haykırmışlar. At kapının önünde durur durmaz hepsi onun yöresini çevirmiş, attan yere inerken ona yardım etmiş, ellerini öperek onu saraya götürmüşler. Tuhfe birbirini izleyen ve duvarları altından, sütunları gümüşten, iç içe 4 salondan oluşmuş büyük bir salon görmüş. Öyle bir salon ki tanımlamaya kalkışanın dilinde tüy bitermiş. Ve ta dipte üzerine deniz incileri kakılmış kızıl altından bir taht görülüyormuş. Tuhfe'yi büyük bir merasimle bu tahta oturtmuşlar. Ecinli reisleri tahtın merdivenleri üzerinde onun yanında ve ayak ucunda sıralanmışlar. Görünüşleri bakımından bunlar Adem oğullarına benziyorlarmış. Sadece içlerinden ikisinin korkunç yüzleri varmış. Çünkü bu iki kişiden her birinin başlarının ortasında uzun bir yarık halinde sadece tek gözleri ve yaban domuzları gibi öne fırlamış çengel halinde dişleri varmış. Her bir mevkiine göre yer alıp herkes rahatlayınca parlaklığı yöresindeki salonu aydınlatırcasına aydınlık yüzlü, zarif ve güzel genç bir sultanın ilerlediği görülmüş. Kalçalarını alabildiğine kıvıran 3 pericelik genç kız da onun ardından geliyormuş. Bunlar Tuhfe'nin oturduğu tahtın önüne gelince onu zarif birer baş hareketiyle selamlamışlar. Bundan sonra başlarında yürüyen genç sultan tahtın merdivenlerini çıkmış. Tuhfe de aşağı doğru inerken karşı karşıya gelince sultan onu yanaklarından ve ağzından uzun uzadıya öpmüş. Bu sultan kesinlikle Tuhfe'ye aşık olan ecinnilerin ecesi Kameriye Sultan'mış. Öteki 3 dişi de birinin adı Gamra, ikincisinin adı Şerare, üçüncüsünün adı Vahime, onun kız kardeşleriymiş. Kameriye altın bir tahta oturmuş, Tuhfe'yi görmekten o denli sevinç duymuş ki altın tahtından ayağa kalkıp onu bir kez daha öpmüş ve yanaklarını okşayarak bağrına basmış. Bunu gören Şeyh İblis gülmeye başlamış ve "Ne güzel kucaklama, kibarlık gösterip beni de yanınıza alın." Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 931. gece olunca demiş ki, "Bunu gören Şeyh İblis gülmeye başlamış ve "Ne güzel kucaklaşma, kibarlık gösterip beni de aranıza alın" diye haykırmış. Ve gürültülü gülüşler ecinni topluluğunu sarsmış. Tuhfe de aynı şekilde gülmüş. Güzel Kameriye ona, "Ey kız kardeşim, seni seviyorum ve yürekler öyle derindir ki tanık olarak ruhlarından başka şeye sahip olamazlar. Benim ruhum da seni daha görmeden önce bile sevdiğime şahitlik eder" demiş. Tuhfe kötü yetiştirilmiş görünmemek için, "Vallahi sen de benim için değerlisin ya Siddik Kameriye ve seni gördüğüm andan bu yana senin kölen oldum" diye yanıt vermiş. Kameriye de teşekkür edip onu yeniden öpmüş ve kendisine 3 kız kardeşini, "Bunlar bizim reislerle evlidirler" diyerek tanıtmış. Tuhfe 3 kız kardeşin her birine birer selam vermiş. Onlar da sırası gelince gelip onun önünde eğilmişler. Bunu izleyerek ecinli köleler büyük yemek tepsileriyle içeri girip sofayı kurmuşlar. Sultan Kameriye de Tuhfe'yi kendisi ve kardeşleriyle birlikte sofraya oturmaya çağırmış. Sofra tepsisinin üzerine şu dizeler işlenmiş imiş: "Ben her türden yemekler taşımak için yapılmışım. İçerdiğim şey cömertliktir. Bundan dolayı hiçbir şey artırmaksızın üzerimde ne varsa yiyin. En güçlülerin elleri bana işaret verir. Her biriniz bana belirtirsiniz. Göze çarpan tercihlerinizi. Sıraladığım yemekler yüzünden layık olduğum büyüklükte onur kazanırım. Bu dizeleri okuduktan sonra yemeklere el uzatmışlar. Ama Tuhfe hiç de iştahla yemiyormuş. Çünkü nefret verici iki kabile reisinin o berbat yüzleri zihnini kurcalıyormuş. Ve kameriyeye başın üzerine yemin ederim ki kardeşim, gözlerim artık şurada oturanla onun yanında bulunan şu birikinin görünüşüne katlanamıyor. Bunlar neden böyle dehşet saçıcı ve de kim bunlar demekten kendini alamamış. Kameriye de gülmeye başlamış ve ey sultanım, şurada gördüğün El Şizban reistir. Diğeri de cellat Yüce Maymun reis. Sen onları pek çirkin buluyorsan bilesin ki bunun nedeni bizler ve bütün eciniler gibi yapıp ilk şekillerini terk ederek insan varlıklarına dönüşmeyi gururlarına yedirememiş olmalarıdır. Çünkü burada gördüğün bütün reisler her zamanki halleriyle şekil ve görünüm bakımından bu ikisine benzerdirler. Ama bugün korkmaman ve böylece onlarla yakınlık kurman ve kendini rahat hissetmen için birer Ademoğlu kılığına büründüler diye yanıt vermiş. Tuğfe de sultanım gerçekte onlara bakamıyorum bir türlü. Özellikle şu korkunç maymuna. Ondan sahiden korkuyorum. Evet bu ikisi beni çok ürkütüyor diye yanıt vermiş. Kameriye bu sözleri duyunca kahkahalarla gülmekten kendini alıkoyamamış. Korkunç yüzlü iki reisten biri olan El Şizban onu gülerken görüp kendisine bu gülüş de ne böyle ey kameriye demiş. Kameriye onu hiçbir insan kulağının kavrayamayacağı bir dille seslenerek Tuğfe'nin kendisi ve maymun hakkında söylediklerini anlatmış. Kötü görünüşlü El Şizban buna kızacak yerde öyle şaşırtıcı bir gülüşle gülmüş ki ilkin salonda müthiş bir fırtına esiyor sanılmış. Yemek böylece ecinli reislerin hep birden gülüşleri içinde sona ermiş. Ve herkes ellerini yıkayınca şarap sürahileri getirilmiş. Şeyh İblis de Tuhfe'ye yaklaşıp ona ''Sultanım sen bu salonu neşelendirdin ve varlığınla onu ışığa boğdun ve güzelleştirdin. Ama sen bize udunla sesinin eşliğinde bir şeyler çalıp söylemedikçe biz sultanlar ve şahlar tam anlamıyla neşelenmiş sayılmayız. Çünkü daha şimdiden gece ayrılmak için kanat açmış bulunuyor. Daha fazla da kanatlarını böyle tutamaz. Gece bırakıp gitmeden ey gönüllere armağan bizden lütfunu esirgeme.'' demiş. Tuhfe de işitmek itaat etmektir diye yanıt vermiş ve udu eline alıp onunla harikalar döktürmüş. Öylesine ki onu dinleyenlere saray demir atmış bir gemiymişçesine kendileriyle birlikte raks ediyor gibi gelmiş. Yani musikinin etkisiyle böyle sanılmış. Tuhfe de şu dizeleri şarkıya dökmüş. Barış, yeminle sadık dostlarım olan hepiniz üzerine olsun. Ey benimle karşılaşanlar, sizinle karşılaşacağım söylenmemiş miydi size? Ben sabah yelinden daha tatlı, saydamlaşmış saf sudan daha taze bir sesle size sitemler edeceğim. Çünkü gözyaşlarıma sadık göz kabaklarım yara bere içindedir. Ama ruhumun köklü içtenliği onu tanıyanlar için bir tedavidir ey dostlarım. Ecinli reisleri bu dizeleri ve bunların süslediği musikiyi duyunca zevkten dört köşe olmuş ve çirkin maymun şu kötü varlık öylesine heyecanlanmış ki parmağı kıçına dalmış olarak raks etmeye koyulmuş. Şeyh İblis de Tuğfe'ye lütfen makam değiştir çünkü zevk yüreğime dolarak kanımı ve soluğumu kesiyor demiş. Sultan Kameriye de ayağa kalkmış ve ey ruhları serinleten ey yüreğimin yüreği diyerek gelip onu iki gözünün arasından öpmüş ve biraz daha çalmasını rica etmiş. Tuğfe de işitmek itaat etmektir diyerek yanıt vermiş. Sazına eşlik ederek şu şarkıyı söylemiş. Çoğu zaman iç çöküntüm büyürken ruhumu ümitle avutuyorum. Güçlükler eğer ruhun sırları öğrenirse bal mumu gibi erir ve uzakta olan her şey yakınlaşır. Derde katlanmayı bilirsen eğer. Bu şarkı öylesine güzel bir sesle söylenmiş ki ecinli reisleri hepsi birden raks etmeye başlamış. İblis de Tuğfe'nin yanına gelip elini öperek ona ''Ey harika yaratık, senden bir şarkı daha söylemeyi rica etsem, gönül yüceliğini harcamış mı olurdum acaba?'' demiş. Tuğfe, ''Bunu benden neden Sitti Kameriye istemiyor?'' diye yanıt vermiş. Genç sultan çabucak koşup Tuğfe'nin iki elini öperek ona ''Sana bağışlanan yaşamın hakkı için bir şarkı daha söyle.'' demiş. Tuğfe de, ''Vallahi sesim şarkı söylemekten kısıldı ama bunu çok istiyorsan şarkıya dökmeksizin ama kendi uyumuna yatkın olarak Meltem'in, çiçeklerin, kuşların şarkılarını sözsel olarak okuyayım. Başlangıç olarak ilkin Meltem'in şarkısını size söyleyeyim.'' demiş ve udunu bir yana bırakarak ecinlilerin suskunluğu ortasında ve genç ecinli sultanlarının baştan çıkarıcı gülümsemeleri karşısında ''İşte Meltem şarkısı.'' demiş. Ben aşıkların habercisiyim. Aşk yüzünden sızlananların iç çekişlerini taşırım ben. Sadakatle aşıkların sırlarını aktarırım ve onlardan işittiğim sözleri olduğu gibi tekrarlarım. Sevda yolcularına karşı sevecenimdir. Onlar için soluğum daha da tatlılaşır. Şakalar, yaltaklanmalarla gevşer. Aşıkların tavrına göre tutum değiştiririm. İyi kişiler ise kokulu bir solukla onları okşarım. Ama kötü ise tedirgin edici bir esintiyle onları hırpalarım. Titreyişim yaprakları sarsınca seven kişi iç çekmelerini tutamaz ve fısıltılarım onları okşar okşamaz sevgilisinin kulağına acılarını söyler. Tatlılık ve sevecenlik benim ruhumu oluşturur ve ben akkor halindeki hava içinde bir ut gibiyim. Hareket halindeysem bu boşuna bir heves yüzünden değildir. Kız kardeşlerim mevsimleri, çeşitlemeleri ve akıp gidişleri içinde izlemek içindir. Ben sadece sevimliyken bana yararlı derler. Bahar zamanı kuzeyden eserim. Böylece ağaçları verimli ve geceyi gündüze benzer kılarım. Sıcak mevsimde meyveleri kayırmak için ve ağaçlar tüm güzelliklerin bürünsünler diye doğudan eserim. Sonbaharda güneyden eserim. Meyveleri ki sevgilerimdir. Yetkin hale gelsinler ve iyice olgunlaşsınlar diye. Nihayet kışın batıdan yol alarak gelirim. Böylece dostum ağaçları meyvelerinin yorucu ağırlıklarından kurtarmak için yardıma koşarım. Güzelim dallar yaşamlarını korusunlar diye yaprakları kuruturum. Tutuşturduğu yüreğin sırlarını sevgiliye açıklayan hurmayı dölleyen benim ve avare aşağı sevgilisinin çadırına yaklaşmakta olduğunu haber veren benim kokulu soluğumdur. Şimdi de size, dilerseniz efendilerim, hanımlarım, gülün şarkısını söyleyeyim. Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 932. gece olunca demiş ki, şimdi de size, dilerseniz efendilerim, hanımlarım, gülün şarkısını söyleyeyim. Kışla yaz arasında ziyaret için gelen benim ama ziyaretim gece hayaletinin görünümü kadar kısadır. Çiçek açışımın kısa süresinden yararlanmak için acele edin ve hatırlayın ki zaman keskin bir kılıçtır. Ben aynı zamanda sevgilinin rengi ve aşığın giysisiyim. Soluğumu koklayanı kokuya boğarım ve beni sevgilisinin elinden alan genç kıza tanımadığı bir heyecan sağlarım. Ben asla uygunsuz davranmayan bir konuğum. Uzun süre bana sahip olmayı uman yanılmadadır. Ben bülbülün aşık olduğu gülüm. Ama tam övüncüme karşın tüm hemşirelerim için ne yazık ki en fazla dertlisi benim. Daha pek genç yaştayken her yanımı dikenler sararak beni sıkıştırır. Bunlar keskin oklar atarak dökülen kanımı giysilerime yayar ve onları kızıl bir renge boyar. Sonsuza dek yaralıyım ben. Bununla birlikte katlandığım tüm acılara karşın geçici şeylerin en zarifi olarak kendi güzelliğimle süslenirim. Ama işte insanların korkunç eli, imbiye hapsetmek üzere yapraklar içindeki saltanatımdan ayırır beni kopararak. O zaman bedenim sıvılaşır, yüreğim yanar, derim yırtılır ve gücüm yiter, gözyaşlarım akar, kimse acımaz bana. Bedenim ateşin sıcaklığına, gözyaşlarım boğuntuya ve yüreğim kaynamaya terk edilir, yaydığım ter acılarımın reddedilemez belirtisidir. Yakan bir ateşle kendilerini tüketenler uçan ruhumdan teselli bulurlar. Arzunun kıvrandırdıkları da eski giysilerimin miskini zevkle koklarlar. Dış güzelliklerim insanları terk ettiği zaman da iç niteliklerim ruhumla birlikte onların çevresinde kalır. Benim geçici güzelliklerimden bir ehretileme çıkarmayı bilen, kendi iç dünyasına dalanlar da çiçeğin bahçeleri süslediği zaman yerinmezler. Ama aşıklar bu sürenin sonsuza dek sürmesini isterler. Ve şimdi de efendilerim ve hanımlarım, eğer dilerseniz size Yasemin'in şarkısını söyleyeceğim. İşte şöyle. Ey yanıma yaklaşanlar, kahırlanmayı bırakın. Ben Yasemin'im, yıldızların madendeki gümüşünden de ak mavi gökte ışıldar. Ben doğrudan doğruya tanrısallığın bağrından doğdum ve de kadınların göğsünde dinlenirim. Baş üzerinde taşınmak için harika bir süsüm. Benim eşliğimde şarap kullanın, zamanını iç çöküntüsüyle geçirenle alay edin. Rengim kafura şahitlik eder, efendilerim ve kokum kokuların anasıdır. Onunla kendim uzaklarda olsam da varlığımı sürdürüyorum. Yasemin olan adım, ruhsal yaşamlarında muritlere kendilerine özgün anlamıyla zevk veren bir gizemdir sadece. İki ayrı sözcükten oluşurum, umutsuzluk ve hata. Dolayısıyla sessiz dilimle umutsuzluğun hata olduğu anlamını taşırım. Bundan dolayı kendimle birlikte mutluluğu getiririm ve mutluluk ve neşeyi hatırlatırım. Ben Yasemin'im ve rengimle kafra şahitlik ederim ey efendilerim. Şimdi de efendilerim ve hanımlarım, eğer dilerseniz size Nergis'in şarkısını söyleyeyim. İşte şöyle. Güzelliğim hiç başımı döndürmez çünkü gözlerim baygındır, uyumlu salınırım ve kökenim soyludur. Her zaman çiçekler nezdindeyim, onları göğsümde tutmaktan hoşlanırım. Ay ışığında onlarla konuşurum, sürekli olarak onların arkadaşıyım. Güzelliğim arkadaşlarım arasında bana birinci sırayı sağlar. Bununla birlikte onların hizmetindeyim. Ve de kim dilerse bu hizmetin gereklerinin neler olduğunu ona öğretirim. İtaat etmenin kemerini böbreklerim üstünde kenetlerim ve iyi bir hizmetkar gibi ayak üzere dikilirim. Öteki çiçeklerle bir arada oturmam ve sofra arkadaşıma başımı kaldırıp bakmam. Solumak isteyenler için koku saçmaktan yana cimri değilimdir ve beni koparan ele asla karşı çıkmam. Benim için bir saflık giysisi olan çeneğimde her an susuzluğumu gideririm. Zümrüt bir sak bana temel oluşturur, altın ve gümüş urbama şekil verir. Kusurlarımı düşündüğümde gözlerimin mahcuplukla yere eğilmesini engelleyemem ve bir gün ne olacağımı düşündüğümde yüzüm renk değiştirir. Dolayısıyla bakışlarımın ıslaklığıyla hatalarımı itiraf etmek ve göz kırpmalarımı bağışlatmak isterim. Eğer sık sık başımı eğiyorsam suya eğilip kendime hayranlıkla bakmak için değildir. Bu ama kıyıcı sonumun geleceği anı düşünmektendir. Şimdi de eğer dilerseniz efendilerim, hanımlarım size Menekşe'nin şarkısını söyleyeyim. İşte şöyle. Yeşil bir toprağın mantosuna ve mavi ötesi bir hilata bürünmüşüm. Ben hoş görünüşlü küçücük bir şeyim. Bırakın gül sabahın gururu olarak adlandırılsın. Ben bunun sırrını taşırım. Ama mutluların yaşamını süren ve güzelliğinin kurbanı olarak ölen hemşirem gül kıskançlık uyandırmaya daha layıktır. Ben çocukluğumdan beri kederle tükenmiş solgun yaşarım ve de mateme bürünmüş olarak doğarım. Hoşça zaman geçirdiğim anlar ne kadar kısadır. Yazık ne yazık ki kurak büyüdüm ve yaprak giysilerimden soyunup kaldığım anlar ne kadar uzundur. Bakın taç yapraklarım açılır açılmaz büyüme yaşına ulaşmam için zaman bırakmaksızın koparıp beni kökümden yoksun ederler. O zaman benim zayıflığımdan yararlanarak iznim olmadan alçak gönüllülükle onlara ulaşmadan bana şiddetle davranan kimseler eksik değildir. Benim yanımda olanlara zevk saçarım, beni fark edenlerin hoşuna giderim. Bununla birlikte bir gün hatta günün bir kısmı ancak geçmişken benim değerim bilinmez artık. Beni hakkımda en büyük değeri sağladıktan sonra en düşük fiyatla satarlar. Beni övgülerle sardıktan sonra hatalarım bulunur sonunda. Akşam vakti düşman bahtın etkisiyle taç yapraklarım büzülür ve solar, sabahleyin solmuş ve kurumuş olurum. İşte o zaman benim erdemlerimi bilen gayretli insanlar beni toplar, benim yardımımla kötülükleri uzaklaştırırlar, acıları yatıştırırlar ve sert mizaçlar tatlılaştırılır. Tazeyken kokumun hoşluğundan, çiçeğimin güzelliğinden insanları yararlandırırım, kuruyunca onlara sağlıklarını kazandırırım. Ama Ademoğulları içinde benim iç niteliklerimi bilmezlikten gelen ve bilgece görüşmelerimi incelemeyi ihmal eden ne çok kişi var. Yine de düşünmeyi bilenlere, beni inceleyerek bilgi edinmek isteyenlere, üzerinde düşünecekleri konular oluştururum. Çünkü aklın sesini işitmek isteyenlere karşı ayırt edici tavır takınırım. Küçük sapları üzerinde çiçeklerimi, seçkin piyadeleri zümrüt miğferlerini takınmış, mızraklarını gök yakutla donatmış, kargılarıyla düşmanlarının başlarını marifetle uçuran bir orduya benzer görerek çoğu zaman yanlış tanınmış olmamın tesellisini bulurum. Ve şimdi de dilerseniz efendilerim, hanımlarım, size Nilüfer'in şarkısını okuyayım. İşte şöyle. Doğam öylesine çekingen ve utangaçtır ki havada çıplak yaşamaya karar veremediğimden gözlerden kaçar suda yaşarım. Ve lekesiz taç yapraklarımla görmektense keşfetmeye elimliyimdir. Aşıklar benim derslerimi doymazlıkla dinlesinler, ölçülü davranmayı öğrensinler ve ihtiyatlı olsunlar. Sulak yerler benim dinlendiğim yataktır. Çünkü saydam ve akarsuyu severim ve ondan ne sabah ne akşam ne kış ne yaz ayrılmam. Ve nasıl olağan dışı şeydir ki bu, su için aşkla üzgün, ardından iç çekip duruyorum ve arzunun yakan susuzluğunun pençesinde her yerde ona eşlik ediyorum. Böylesi hiç görülmemiştir, su içinde olmak ve de kendini en ateşli susuzluk tarafından yutulmuş gibi duymak. Gündüzün gün ışığı altında altın yaldızlı çeneğimi açarım ama gece yeryüzünü sarınca ve sular üzerine uzanınca, dalga beni kendine çeker ve çeneğim eğilir. Kendimi besleyici bağrına gömerek yeşillik ve sudan oluşan yuvamın dibine çekilir ve tekil düşüncelerime dönerim. Çünkü çeneğim o zaman gece sularına gömülmüş, uyanık bir göz gibi mutluluğunu oluşturan şeyleri gözetir. Ve düşüncesiz insanlar artık benim nerede olduğumu bilmezler ve gizli mutluluğumun farkına varmazlar. Ve hiçbir yasakçı taze ve sevgilimden uzaklaştırmak için artık beni tedirgin etmez. Zaten arzularımın beni sürüklediği bir yerde sevgilim benim yanımda kalıyor. Beni saran ateşi yatıştırmak için ona ricada bulunursam tatlı sıvısıyla beni suluyor. Ondan sığınak istersem dostça gizlemek için bana bağrını açıyor. Varlığım onunkine bağlı ve yaşamımın süresi onun benim yanımda olmama kaldığı süreye dayanıyor. Ben ancak onunla yetkinliğin son kertesini elde edebiliyorum ve onun kendine özgü niteliklerine, erdemlerime borçluyum ben. Doğam öylesine çekingen ve utangaçtır ki havada çıplak yaşamaya karar veremediğimden gözlerden kaçar ve suda yaşarım ve lekesiz taç yapraklarımla görmektense keşfetmeyi yeğlerim. Ve şimdi dilerseniz efendilerim ve hanımlarım size karanfilin şarkısını söyleyeyim. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.